Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Asus'un ROG RTX 3080 Strix OC yani hız aşırtılmış modeli arkadaşlar ekran kartını inceleyeceğiz. Ve bu videonun çekildiği tarih itibarıyla ülkemizdeki tek inceleme ürünü arkadaşlar benim için oldukça önemli. Oldukça güçlü bir kart kendisi aynı zamanda. Heyecanlıyım, şimdi sizlerle heyecanımı paylaşayım.
ROG ailesinden alıştığımız bir tasarımda kutusu. Arkasında soğutması, mühendisliği, estetiği ve yazılım desteği ile alakalı bilgiler geçilmiş. İçinden kartın kendisi, kablo toplama bağları ve PCB'den bir anahtarlık çıkıyor. Küçük de olsa bir jest olarak görüyorum ben bunu. Gerçi segmenti, fiyatı bu jestlere açık. Diğer Asus ürünlerinde de olduğu gibi 3 yıl garantili. RTX 3000 ailesiyle Asus, Strix tasarımını baştan almış. 1080 Ti ve 2080 Ti mesela birbirlerine fan yapıları haricinde oldukça benzer ekran kartlarıydı ama RTX 3080 Strix bambaşka olmuş. Plastik ön gövdesi çok daha robotik, çok daha agresif görünüyor. Siyah metalik renkli yapıda metalik kısımlara yazılar işlenmiş, ışıkla belli oluyorlar. Fan etrafında kanallar halinde RGB aydınlatmadan vazgeçilmiş. 3 tane 12 santimlik aksiyel yani eksen fan görüyoruz. Ortadaki 13 kanatlı, sağdaki ve soldaki 11 kanatlı. Ayrıca ortadaki fan sağdaki ve soldaki fanın tersine dönüyor. Bu daha önce başka markalarda gördüğümüz bir teknikti. Amacı türbülansı düşürmek. 2.9 slotluk yani neredeyse 3 slotluk dizaynından, boyutundan anlaşılabileceği üzere soğutucu blok da yenilenmiş, büyütülmüş. Toplamda büyük ve kalın bir ekran kartı kendisi, kasa seçiminde dikey ekran kartı kurulumunda dikkat edilmesi gereken çok önemli şeyler var, o konuya geleceğiz. GPU ile birleştiği yüzey mikroskopik düzeyde pürüzsüzlük sağlayacak bir işlemden geçiriliyor. Yüzey ne kadar pürüzsüz eşittir o kadar iyi ısı aktarımı demek oluyor. Asus bu yapıya Max Contact adını veriyor. Kartın bize bakan tarafında boydan boya RGB bir şerit var. Maalesef dikey konumlandırınca arkadaşlar bu güzellikten faydalanamıyorsunuz. Yatay halinde ise çok şık görünüyor. Genel tasarımındaki en güzel kısım, en güzel yenilik burası. AuraSync ile AuraSync destekli aygıtlarla Corsair marka ürünlerle aydınlatması eşlenebiliyor. İstediğiniz gibi renk ve efekt atayabiliyorsunuz. Arkası metal kaplamalı. Eskiden burada da aydınlatmalı ROG logosu vardı. Artık daha sade ve daha havadar. Uç kısmı sıcak havanın daha hızlı atılması için PCB'nin kısalması bu konuda rol oynamış, açık bırakılmış. Dual yani çift BIOS anahtarı var, performans ve sessiz şeklinde ama diyelim ki hız aşırtma yaptınız, fazla kaçtı sistem açılmıyor, yedek BIOS'a geçip durumu kurtarabiliyorsunuz. 1080 Ti'da, 2080 Ti'da karton ucunda LED çıkışları, fan çıkışları vardı. LED çıkışı gitmiş ama 2 tane 4000 yani devir ayarlı diyebileceğimiz fan çıkışlarını saklamışlar. Bunlar ekran kartının yük durumuna göre devirlenebiliyorlar, ayarlanabiliyorlar. Görüntü giriş çıkışlarında 3 tane DisplayPort 1.4a ve 2 tane HDMI 2.1 portunu görüyoruz. RTX 2000 ailesinde gördüğümüz daha çok VR kullanımı için öngörülen Tip-C portu ise artık yok. 3 DisplayPort'u benim gibi 3 monitör kurulumuna gidenler için önem taşıyan bir şey gördüğünüz kurulum Asus TUF Gaming VG279 QM'lerden oluşan 3x280Hz'lik bir kurulum. Kartın üzerinde tam 3 tane 8000 güç girişi var ve 850 Watt power supply tavsiye ediliyor. Founders Edition RTX 3080 için 320 Watt HDP'den bahsediliyor ve 750 Watt power supply tavsiye ediliyor. Yani elimizde potansiyel olarak standart tasarımdan daha güçlü olabilecek, daha fazla güç tüketen bir ekran kartı var. SLI desteği yok, SLI desteğini RTX 3090'a sakladılar. Kalbinde Ampere veyahut Ampere, nasıl okumak isterseniz, ailesinden 8 nanometre mimarili GA102 yongası bulunuyor. RTX 3090'da da aynı yonga var aslında ama buradaki kırpılmış bir versiyon. 96 ROP ve 272 tensör çekirdeğinin yanı sıra 8704 CUDA çekirdeği bulunuyor. Misal veriyorum RTX 2080 Ti'da 4352 CUDA çekirdeği vardı, yani aradaki fark uçuk. Micron marka 10 GB GDDR6X bellekli kart 320 bit veri yolunda 760 GB bölü saniyeye kadar bant genişliği sunuyor. Boost ile 1935 MHz'e kadar çıkabilen bir GPU'dan bahsediyoruz. Oyunlarda nerelere çıkabiliyor göreceğiz. DLSS 2.0 destekli. Açılımıyla Türkçesiyle derin öğrenme, süper örnekleme olarak geçiyor. Tensör çekirdekleriyle, yapay zekayla piksellerin sadece yarısını işleyip aynı çözünürlükte çok daha net görüntü ortaya koyabiliyor. Yani hem daha az piksel işlediği için daha yüksek performans alıyorsunuz hem de daha keskin bir görüntü. bir yerde aslında 8K'nın da kapıları açılmış oluyor. Zira 1080p'den 4K'ya, 1440p'den de 8K'ya yapay zeka destekli çözünürlük elde edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim tesislerimize. Anakartımız Asus ROG Maximus 12 Hero, üst segment, güç bileşenleri hayli dövülücü bir çözüm. Üzerinde Intel'in 10. nesil 10900K işlemcisi var, hız aşırtmadım. Corsair H100i Elite Capellix, AIO ile kontrol altında tuttum ısısını. RAM tarafında Corsair Vengeance LED 2x8 GB 3200 MHz L16 RAM kitini kullandım. Tüm sisteme de Corsair RM1000i Power Supply güç verdi. Windows 2004 modunda GPU sürücüsü 456.55 sürümü, GPU Tweak üzerinden de hız aşırtma modu açık. Şimdi Full HD, 2K, 4K çözünürlükte hangi oyunlarda, hangi grafik ayarlarında nasıl bir performans sergiliyor tablolarla görelim.
Full HD'de 2K'da ve 4K'da performansını artık biliyorsunuz arkadaşlar bu kartın. Hangi ayarlarla kaç kare saniye aldı bu konuya haizsiniz diye düşünüyorum. Ve oyunları arkadaşlar test ederken görmüş olduğunuz üzere mümkün mertebe en yüksek grafik ayarlarını da kullandığımızı belirtmiş olayım. Tekrardan vurgulayayım ve şimdi özetlemek istiyorum açıkçası konuyu. Full HD'ye geldiğimizde biz RTX 2080 Ti ile de zaten Full HD'yi geçtiğimiz nesilde de çözüyorduk açıkçası. Rekabetçi oyunlarda, ağır oyunlarda, AAA diyebileceğimiz oyunlarda İstediğimiz kare saniyeleri alıyorduk bir şekilde. 2K'ya geldiğimizde rekabetçi oyunları besliyorduk. Sonrasında AAA değil belki ama birazcık daha ağır oyunları arkadaşlar. 2K 165 Hz bir monitörde mesela istediğimiz performansı buluyorduk. 4K'daki endişemiz de ya 4K'da 60 FPS alalım da akıcı bir deneyim olsun en azından diyorduk. 2080 Ti'de 60 FPS civarının bir miktar daha altında seyrediyordu. Bir kısım oyunda ayarları biraz düşürüyorduk, 60 kare saniyenin üzerine çıkıyorduk gibi gibi. 2080 Ti'de çok çok güçlü bir ekran kartıydı ama RTX 3000 ailesiyle beraber olaylar değişti. Şimdi Full HD'de Overwatch'ta 330 FPS'den bahsediyoruz. Bu arada masayı da çarptım. Hayırlısı. Bu düşerse ben mahvolurum. İşi bırakmak zorunda kalırım. Ne diyorduk? Overwatch'ta 330 FPS. Arkadaşlar Asus'un 360 Hz'lik bir monitörü çıkacak mesela. O monitörle beraber rekabetçiyseniz bu ekran kartını kombinleyebilirsiniz. O monitörü doyuracak ekran kartı bu. Sonrasında geliyoruz 2K'ya. 2K'da ne demiştik? 2K 165 Hz monitörler vesaireler. Rekabetçi oyunları doyuruyorduk. Şimdi AAA oyunları da arkadaşlar bu ekran kartı ile beraber oynayabiliriz. 2K 165 Hz'i güzelce doyurabiliriz. Ben özellikle PUBG'de arkadaşlar hani 2K'da oynamak istiyordum oyunu ama istediğim yüksek kare saniyeyi alamıyordum gibi gibi şeyler. Şimdi PUBG'de de çok rahatım. Diğer herhangi bir ağır oyunda da arkadaşlar oldukça rahatım RTX 3080 ile beraber. 4K'ya geldiğimizde artık endişemiz 60 FPS değil. 60 FPS'nin üstü haline geldi. Bakıyorsunuz test skorlarına, hepsi 60 kare saniyenin üzerinde. Birkaç tane hasta oyun var. Crysis Remastered ve Red Dead Redemption gibi oyunlar arkadaşlar. Maalesef bu oyunlar biraz dediğim gibi hasta ve yine 60 kare saniye altında arkadaşlar skorlar görebiliyorsunuz, ama bunlar birkaç tane tek tük oyun. Yani şurada 14-15 tane oyun test etmişiz. Bunlar arasında birkaç tane böyle hasta oyun 60 kare saniye altında seyrediyor, ama genel olarak baktığımızda RTX 3080 Strix çok güçlü bir ekran kartı arkadaşlar. Ve DLSS 2.0. Bununla beraber 8K oyunculuğunda kapısı aralandı. Artık tanıyoruz 8K oyunculuğu. Şimdi 8K çok pratik bir şey mi? Hayır. Bence hala bir reklam meselesi. Ama arkadaşlar artık 8K'da hani şöyle ufak tefek bir şey oynatayım dediğinizde, eğer 4K monitörünüz vardır, DSLR açıyorsunuz, şu bu. Artık 8K'da bir şeyler yapabiliyorsunuz. Görüntü oynatabiliyorsunuz. Eskiden yapmaya çalıştığınızda eski bir kartta, bir önceki nesil, ondan önceki nesil, slide gösterisi oluyordu. Şimdi ama 8K'da DLSS 2.0 ile beraber arkadaşlar aslında kullanılabilir, oynanabilir sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Dediğim gibi pratikte çok bir numarası yok 8K'nın, ama yani mümkün kılındı. O kapı aralandı. 8K kapısı aralandı. Çok uzatmaya gerek yok. RTX 3080 Strix oldukça güçlü bir ekran kartı. Ve en büyük derdimiz neydi? 4K 144 Hz monitörler var ama duyuramıyoruz. Nedir? PG27UQ, XG27UQ uygun fiyatlı versiyonu. 4K 144 Hz monitörler, ama incelediğimiz dönemde de söyledik. Yani doyuramıyoruz bu monitörleri biz 2080 Ti ile mesela. Bir anlamları kalmıyor aslında bir yerde. Rekabetçi oyunlarda okey 4K 144 Hz FPS yakalarsın da AAA oyunlara gelince öyle kalıyordu o monitör. Ama şimdi arkadaşlar ben Doom Eternal oynuyorum. 4K'dayım. Ve 144 Hz'in, 144 FPS'nin çok daha üzerinde seyredebiliyorum. Doom Eternal'ı canavar gibi bir keskinlikte, canavar gibi bir akıcılıkta oynayabiliyorum. Yani tekrardan söylüyorum, çok uzatmaya gerek yok. RTX 3080 Strix çok güçlü.
Güç bileşenlerini karta açıp canlı canlı göstermek isterdim sizlere arkadaşlar. Lakin bu bir inceleme ürünü, geri gidecek, başka meslektaşlarım da test edecek. Dolayısıyla fabrikadan çıktığı haliyle sunduğu termal başarımı bozmamak için içini göstermeyeceğim. Lakin içeride Asus'un alışımlı Super Alloy Power 2 adını verdiği güç bileşenleri var. 22 fazlı bir kurulum. Founders Edition RTX 3080'de ise bu sayı 18. Dışı da içi de Founders Edition'dan daha iyi yani. 10900K ve RTX 3080 Strix'e kaçlık power supply lazım diye soracak olursanız eğer, şu an CPU ve GPU'nun ayıda da tam yük altındaki halini görüyorsunuz. Sistemin toplam tüketimi 520 watt civarı. Dolayısıyla en az 850 wattlık Gold sertifikalı bir power supply şart. Benim garantici, ihtiyatlı tavsiyem ise 1000 watt olacak, çünkü işin içerisine hız ışırtma girdiğinde power supply'ın sağladığı watt değerinden öte maksimum amper de çok daha önemli bir hale geliyor. Power supply'ın sürekli %50 yük üzerinde çalışması, bobi zırıltısının yolunu açması da pek arzu ettiğim şeyler değil açıkçası.
PubCaps ve MLCC konusu arkadaşlar. Çok tartışmalı bir konu. RTX 3000 ailesinde çünkü çok komik bir olay var. Bazı RTX 3000 ailesi ekran kartları arkadaşlar, oyun oynuyorsunuz, çat masa üstüne gidiyor. Çöküyor ekran kartları arkadaşlar. Ve sadece bu ekran kartı değil, buna veya başka bir markanın RTX 3080'ine verdiğiniz 10 bin lira civarı para ve oyunda çöküyor. Ben cinnet getiririm. Yani net bir şekilde cinnet getiririm. Kartı parçalarım, sağ solu kırarım. 10 bin lira vermişim, masa üstüne atacak beni. Üst segment kart bir de. Bu neden kaynaklandı arkadaşlar? PubCaps ve MLCC'den bahsedelim hemen. PubCaps polimer bazlı bir kapasitör aslında. Sonrasında MLCC de seramik bazlı çok katmanlı bir kapasitör. Şimdi bunlar arasındaki fark ne? Maliyet. PubCaps arkadaşlar çok daha ucuz. MLCC çok daha pahalı. Peki neden bu Yonga seçimleri, güç bileşenleri seçimi yapıldı? Tabii ki maliyetleri düşürmek için. Hatta bunun mimini bile yapmışlar. Şu anda işte farklı markaların görüyorsunuz. İşte bir kısmında PubCaps sayısı daha fazla, bir kısmında MLCC de sayısı daha fazla. Hatta bu ekran kartını da şimdi çevireyim. Çok önemli kısmı, en önemli kısmı göreceksiniz. Şöyle. Bakın arkadaşlar, burada tamamen MLCC kullandığını görüyorsunuz. Yani çok katmanlı seramik kapasitörler. Şimdi bunun olayı ne? Arkadaşlar, bu seramik kapasitörlerin ECR değerleri çok daha düşük. Yani frekansa, GPU frekansına çok daha hızlı tepki verebiliyorlar. Ama PubCaps'ler o kadar değil. ECR değerleri oldukça düşük. Çoğu üründe PubCaps'leri yine görüyoruz. Ama burada Nvidia ile üreticiler arasındaki bir iletişimsizlik, bir sıkıntıdan dolayı bazı şeyler netleşmemiş. Ve üreticiler de bu netleşmemiş bilgiler üzerinden arkadaşlar üretime geçmişler. Şu anda kullanıcıların bir kısım kullanıcının elinde farklı markalarda PubKips artı MLC kurulumunda oluşan güç bileşenlere sahip RTX 3080'ler var ve bunlar çöküyor. Şimdi düzeltme gelecek mi o ekran kartlarına? Gelecek. Bir BIOS güncellemesiyle beraber, ama bu sefer de GPU hızlarının sınırlanabileceği konusunda bilgiler var. Şimdi hangi markalar onlar? Zan altında bırakmak istemiyorum kimseyi. Ama böyle bir durum söz konusu. Lakin Asus'a geliyorsunuz. Asus'un açıklaması da şu: biz üretim sürecinde bu sıkıntının farkına vardık. Hatta bizim görsellerde PubKips'li ekran kartları görmüş olabilirsiniz. Arkadaşlar, üretim esnasında biz MLCC'ye geçtik. Tamamen MLCC kullandık mesela RTX 3080 Strix'de ve böyle bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz kullanıcıların. Böyle bir sıkıntı yaşamayacaksınız diyor. Ben tabii ki kendi testlerimi yaptım. Hangi marka olursa olsun arkadaşlar. Kendi testlerim ölçüsünde şunu gördüm. AIDA'yla ben günlerce test aldım. Bu kart bende olduğu sürece stres testinde oldu. AIDA'da, sonrasında oyun testlerinde. Çünkü oyun testlerine şimdi bakıyorsunuz, skorlar birer birer. Öyle değil. Her çözünürlük için arkadaşlar 3 ayrı test alınıyor ve 3 ayrı testin ortalaması sunuluyor. Yani her oyunda, ki 15'ten fazla oyunla beraber test ettik, bunların testi yapıldı. AIDA stres testi, sonra Furmax stres testi, 3D Mark'ın stres testi. Devamında ben kendim de oyun oynuyorum. Yani Overwatch oynuyorum mesela geceleri 3-4 saat. Bütün bu testler sonucunda arkadaşlar bu ekran kartı çökmedi. Çok çok önemli bir şey. Dediğim gibi, yani şu anda çöken RTX 3080'e sahip kullanıcılar var farklı markalarda. Umarım bir güncelleme gelir. Ama burada öğrenmek istediğin şey ne? Bu RTX 3080 çöküyor mu? Hayır. Çökmüyor. Bu yani komik bir olay ama böyle üst segment bir ekran kartında bile sorulacak bir konu haline geldi. Çöküyor mu? Yok. RTX 3080 Strix çökmüyor.
Termal testlere geldiğimizde, öncelikle ekran kartını dikey kullanmak isteyenler için kötü bir haberim var. Kart kalın bir kart olduğu için kasa camıyla, ki bendeki kasa Corsair Crystal 680X, kendisi baya büyük bir kasadır zaten ama yeterince hava alamıyor bu şekilde. Dolayısıyla 77 derece sularına çıkıyor. 77 derece çok mu peki? GPU için kesinlikle hayır. 2 GHz sularına da çıkabiliyor bu şekilde ama kartı yatay konumlandırınca 63-64 dereceye kadar düşüyor. 14 derece düşebiliyor yani. 30-40 MHz daha kazanıyor ve bu sefer bu güçten beklemeyeceğiniz şekilde sessiz çalışmaya başlıyor. İnceden bir coil wind, bir bobin zırıltısı var ama kart yeterince kullanıldığında, fırınlandığında kaybolacağını düşünüyorum ben. Zira 1080 Ti Strix'i uzun zamandan beri kullanıyorum. Bunda aynı şekilde olmuştu. Zamanla o incecik bobin zırıltısı gitmişti. Özetle, soğutma çok iyi. 63 derece bu güçte bir GPU için ılımak gibi bir şey. Benim en çok önemsediğim şey yük altında sessizlik, ki bunu da sağlıyor. 10900K ile besleyebiliyor muyuz peki? Dar boğaz var mı diye soracak olursanız, dar boğaz yok arkadaşlar, ancak bazı çekirdeklerin kullanımları %90'ı görüyor. Genel kullanım ise tedirginlik oluşturmaktan uzak. Tabii ki her oyunda CPU, GPU kullanımı aynı değil, oyundan oyuna değişkenlik gösterebiliyor. Skor tablolarına yakından dikkatlice baktıysanız arkadaşlar, bazı oyunlarda, bazı oyun motorlarında Full HD ile 2K arasındaki FPS farkının 2K ile 4K arasındaki kadar geniş olmadığını fark edeceksiniz. Tabii ki burada işlemcinin bir payı var. Asus ROG RTX 3080 Strix. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla ön sipariş durumunda, fiyatı 9600 TL civarı. Büyük bir kart, soğutması iyi, donanım altyapısı iyi, tasarım göreceli bir şey tabii ama RGB aydınlatması daha güzel. 4K 144 Hz monitörler vardı. Biz çok daha öncesinden sitemizde ve kanalımızda bunları inceledik. Ama bunları besleyebilecek düzeyde bir ekran kartı yoktu açıkçası. Artık var ve artık işlemciler düşünsün diyebileceğimiz bir noktaya geldik RTX 3080 ile RTX 3000 ailesiyle. Finalde söyleyebileceğim şeyler ise şunlar: RTX 3000 ailesini beklemeye kesinlikle değdi. Asus ROG RTX 3080 Strix de bu aileden beklediğimden fazlasını sundu bana. Tavsiye edebileceğim bir ekran kartı olmuş.
Böylelikle sizlerle beraber Asus ROG RTX 3080 Strix OC ekran kartını arkadaşlar incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim de imediğim, lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa eğer lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de erişebilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.